Ayrım 29. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 320. Güçsüzlüğünü ve umutsuzluğunu dile getiren bir hareketle ellerini yanlarına bırakıyor. "Sen," diyor, "her zaman haklısın." Burnu ona bakarak gülümsüyor. Birkaç dakika sonra Tipo ağır bir sesle "laf olsun diye mi söylemiştin?" diye soruyor. "Neyi?" "Bana atla dediğin zaman laf olsun diye mi söylemiştin bunu?" "Ah, bırak artık şunu," diyor Bruno. "Şimdi atlayıp kaçsam," diyor Tipo. "Kızar mısın bana?" Bruno furgondan çıkan güneşin simsiyah parlattığı namlulara bakıyor. "Delilik etme," diyor. "Vururlar seni." "Hemen vururlar." "Şansımı bir deneyeyim," diyor Tipo. "Bırak bir kere deneyeyim şansımı." "Belki." "Sırası değil şimdi," diyor Bruno. "Ne çıkar?" diye ısrar ediyor Tipo. "Oraya gidersem öleceğim zaten." "Bruno, nasıl öleceğim? Ama şimdi belki..." Bruno yanıt vermiyor. Tipo yalvarır gibi, "söyle," diyor, "kızmazsın değil mi?" "Gücenmezsin bana." Bruno gözlerini namlulardan ayırmıyor, soğuk bir sesle, "evet," diyor, "kızarım." "Bir yere gidemezsin şimdi." Tipo başını öne eğiyor, Bruno onun çene kemiklerinin kımıldattığını görüyor. "Çok katısın," diyor Schneider. Bruno başını çeviriyor, Schneider affetmeyen gözlerle bakıyor ona. Bruno yanıt vermiyor. Kapıya doğru koy veriyor kendini. Schneider'a atlamasına engel olmazsam ölecek, görmüyor musun demek istiyor ama diyemiyor. Tipo duyabilir çünkü. Schneider'ın kendisini suçladığını hissederek rahatsız oluyor. "Ne boktan iş," diye düşünüyor. Tipo'nun zayıf ensesine bakıyor. "Orada ölecekse gerçekten," diye düşünüyor. "Allah kahretsin. Ne oluyor bana?" Tren yavaşlıyor. Makası geçecekler şimdi. Hepsi makasa geldiklerini biliyorlar ama kimse bir şey söylemiyor. Tren duruyor, ağır. Durgun bir sessizlik oluyor birden. Bruno başını kaldırıyor, mağlu. Bruno'nun başının üstünden sarkmış, ağzı açık yola bakıyor. Yüzü bembeyaz. Yol kenarındaki otların arasında cırcır böceklerinin sesi duyuluyor. Üç Alman bacaklarını hareket ettirmek için yola atlıyorlar. Vagonun önden geçerken gülüyorlar aralarında. Tren yola koyuluyor yeniden ağır ağır. Almanlar koşarak geri dönüyorlar. Furgonu atlıyorlar. Maul haykırıyor. "Sola! Hey çocuklar, sola sola sapıyoruz." Vagon titriyor, sallanıyor, gıcır diyor. Raylardan çıkacakmış gibi bütünüyle sarsılıyor. Bruno yeniden omuzlarında öne eğilmiş, bedenlerin sıcak ağırlığını duyuyor. Birden adamlar "sola sola, şalona gidiyoruz şalona," diye haykırıyorlar. Öbür vagonların kapılarından isti kapkara olmuş yüzler görünüyor. Gülüyorlar hepsi. Andre, "hey Chabot, şalona gidiyoruz, şalona gidiyoruz, şalona," diye bağırıyor. Chabot dördüncü vagonun kapısına sarkmış, gülüyor, bağırıyor. "Az kaldı, az kaldı." Herkes gülüyor. Bruno Jesu'nun sesini duyuyor. "Onlar da bizim gibi korkmuşlar," diyor Jesu. "Demedim mi ben?" diyor Cürali. Beşinci koldan o herif. Bruno Tipo'ya bakıyor. Tipo bir şey demiyor. Hala titriyor omuzları. Bir damla gözyaşı yanağından duman karasında beyaz bir iz bırakarak ağır ağır süzülüyor. Biri ağız mızıkası çalmaya başlıyor. Biri tempo tutarak şarkı söylüyor. "Benim güzel üniformam, korkma, senden ayrılma." Bruno içinde sonsuz bir keder hissediyor. Ayaklarının altına kayıp giden yola bakıyor. Yola kendini koy vermek için delice bir arzu duyuyor birden. Vagon en önde, bütün tren şarkı söylüyor şimdi. Savaş öncesinin mutlu günlerindeki gibi. Bruno yolun sonunda bir şey bekliyor bizi diye düşünüyor. Tipo rahat, mutlu, derin derin içini çekiyor yanında. "Tanrım," diye mırıldanıyor. "Tanrım." Bruno'ya müzik gözlerle bakıyor. "Sen Almanya'ya gideceğimize inanmıştın değil mi?" diyor Bruno. Rahatsız oluyor. Tipo'nun üzerindeki etkisinin azaldığını hissediyor ama yanıt vermiyor. Tipo dünyayla barışık şu an zaten. Gülümsüyor, acele ekliyor. "Herkes aldandı," diyor. "Herkes. Ben de senin gibi aldanmıştım." Bruno susuyor. Tipo ıslık çalıyor. Bir an sonra "kendim gitmeden önce ona bir haber yollayacağım," diyor. "Kime?" "Benimkine," diyor Tipo. "Yoksa birden görürse beni heyecandan bayılır." "Bir sevgilin var ha," diyor Bruno. "Senin yaşında mı o da?" "Evet," diyor Tipo. "Bu savaş hikayesi çıkmasaydı çoktan evlenmiş olacaktık." "Kaç yaşına?" diye soruyor Bruno. 18," diyor Tipo. "Partide mi tanıştın?" "Yok," diyor Tipo. "Bir toplantıda." "Seninle aynı fikirde mi o da?" "Ne bakımdan?" "Her bakımdan." "Ben," diyor Tipo, "çok da iyi bilmiyorum ne düşündüğünü. Önemli şeyler düşündüğünü sanmam zaten. Daha çocuk o. Ama çok dürüst, çalışkan, güzel hem de." Biraz susuyor, düş görüyor, sonra kendi kendine konuşur gibi. "Belki de bu yüzden oldu," diyor. "İçim sıkılıyordu yanındayken." "Senin bir kadının var mı Bruno?" "Hiçbir zamanım olmadı," diyor Bruno. Ne yapıyorsun peki? Bruno gülümsüyor. Öyle gelip geçerken diyor. Ben öyle yaşayamam işte diyor Tipo. Bir odanın içine yalnız senin olan bir kadının olsa daha iyi değil mi ha? Öyle bir kadın bulamam nasılsa diyor Bruno. Bulursun diyor Tipo. Tabii bulursun. Utançla gülüyor Afdiler gibi. Benim çok şeye ihtiyacım yok diyor. Onun da öyle. İki koltuk, bir yatak işte o kadar. Boşluğa gülümsüyor. Şu savaş çıkmasaydı mutlu olacaktık diyor. Bruno sinirleniyor birden. Tipo'yu sevmeyen gözlerle bakıyor. Güçsüzlüğün bütün duygularını daha da kuvvetle aksettirdiği yüzünde açgözlü bir mutluluk özlemi okuyor. Yumuşak bir sesle bu savaş boşuna açılmadı diyor. Baskı rejimlerinin mutlu olmalarına olanak yok insanların biliyorsun. Oh diyor Tipo. Ben bir küçük gizli köşe bulurdum kendime. Bruno sesini yükseltiyor birden kuru bir gülüşle. Neden komünistsin öyleyse diyor. Komünistler küçük gizli köşelere saklanmak için komünist olmazlar. Ötekiler için diyor Tipo. Mahallemde o kadar korkunç bir yoksulluk vardı ki bunun değişmesini istedim. Partiye girince insan diyor Bruno, partinin her şeyden önce geleceğini bilmesi gerekir. Sen de verdiğin kararın sonuçlarına katlanmayı göze almış olmalıydın. Tipo heyecanla göze aldım tabii diyor. Senin söylediklerini hiçbir zaman itiraz ettim mi? Nedense yapmadım mı? Ama benim başım belaya girince parti sırtımı sıvazlamaya gelmiyor yanıma. İnsanın öyle anları oluyor ki. Bruno'ya bakıyor ve susuyor birden. Bruno susuyor. Aldanmış olduğumu sandığı için böyle konuşuyor şimdiye düşünüyor. Karşılarında asla zayıflamamak gerek. Hava gittikçe ısınıyor. Ter gömleğini sırtına yapıştırıyor. Bruno'nun güneş gözlerinin içine giriyor. Bütün bu çoluk çocuğun neden Komünist Partisi'ne girdiklerini bilmek gerek. Böyle cömert duygularla girmişlerse yalnızca bir an geliyor, her şey değişiyor. İşte gözlerini. Ya sen? Ya sen niçin girdin partiye? Oh, aradan o kadar uzun zaman geçti ki ne önemi var şimdi bunun? Komünist olduğum için, komünistim şimdi ben, o kadar. Sahilini kurtarıyor alnından, kaşlarına süzülen teri siliyor, saate bakıyor, 4:30. Bütün bu dolambaçlı yollarla gideceğimiz yere varmamıza çok var daha. Almanlar gece vagonların kapılarını kilitleyecekler, bir yan yolda uyuyacağız herhalde. Esniyor, Schneider'a bakıyor, konuşmuyorsun diyor ona. Ne söyleyeyim diyor Schneider, bunu esiyor. Esniyor, hızla kayan yola bakıyor. Rayların arasında sapsarı ölü bir yüz alayla gülüyor. Ha ha ha ha. Başı dönüyor, sıçrayarak uyanıyor. Gözleri ateş gibi yanıyor, canını yakıyor gözleri. Güneşten kurtulmak için geri çekiyor kendini. Biri idam hükmü diyor, başı dönüyor. Başı düşüyor, dönüyor, tekrar uyanıyor. Elini ıslanmış çenesine götürüyor. Ağzım açık uyuklamışım diye düşünüyor. Nefret eder böyle uyumaktan. Şunu döker misin? Bir teneke kutu uzatıyor. Biri teneke sıcak burnu. Ne bu diyor? Ha, dur bir dakika. Kutuyu dışarı tutuyor. Boşaltıyor. Sarı su yağmur gibi savruluyor yola. Hadi çabuk ver. Arkasını dönmeden uzatıyor. Elinden alıyorlar tenekeyi. Yeniden uyumak istiyor. Biri omzuna vuruyor. Gene tenekeyi alıyor, döküyor. Bana ver diyor Tipo. Bruno tenekeyi uzatıyor. Tipo zorla ayağa kalkıyor. Bruno ıslanan parmak uçlarını ceketine siliyor. Sonra bir el başın üstüne uzanıyor. Tenekeyi deviriyor havada. Sarısı rüzgarla savruluyor. Damlacıklar vagona doğru geliyor. Tipo parmaklarını silerek yerine oturuyor. Bruno başını Tipo'nun omzuna bırakıyor. Ağız mızıkasının müziğini duyuyor. Çiçeklerle dolu bir güzel bahçe görüyor. Sarsıntıyla, korkuyla uyanıyor. Ne var diye bağırıyor. Tren göz alabildiğine uzanan bir çayırın ortasında durmuş. Ne var diyor gene. Bir şey yok diyor Mavul. Uyu uyu. Pengesurmağuz'a geldik. Burnu başını tekrar Tipo'nun omzuna dayıyor. Her şey sakin. İnsanlar sevişlerine alışmışlar artık. Bazıları iskambil oynuyor. Bazıları şarkı söylüyor. Birkaçı sessiz büyülenmişçesine sessiz kıpırtısız oturmuş. Gözleri sonunda yüreklerinin derinliğinden çekip almaya cesaret edebildikleri bin bir anıyla dalgın kendi kendilerine kendi hikayelerini anlatıyorlar sanki. Kimse tren durmasıyla ilgilenmiyor. Bruno derin derin uyuyor. Düşünde iskelet kadar zayıf, çıplak, korkunç kadınlarla erkeklerin bir ateşin çevresinde oturdukları çıplak, korkunç bir yer görüyor. Uyandığı zaman ufukta güneş çok alçakta. Gök Eflatun çayırda iki inek dolaşıyor, tren hala duruyor. Alman askerleri tren yolunun kenarında çiçek topluyorlar. Bir Alman şişman, ufak, kırmızı yanaklı bir asker, beyaz dişlerini göstererek gülüyor. Tutsaklara doğru geliyor, Maulu, André, Martial bakıyorlar, gülüyorlar Alman'a. Bir an Almanla Fransızlar birbirlerine bakıyorlar, gülümsüyorlar. Sonra birden Maulu, "Bitte schön, sigaretten bitte schön" diye sesleniyor Alman'a. Alman tereddüt ediyor, arkasına bakıyor. Arkadaşları sırtları dönüp çiçek topluyorlar. Alman çabucak elini cebine atıyor, bir paket sigara çıkarıyor, vagona doğru fırlatıyor. Bunun arkasında bir gürültü duyuyor, sonra sigara içmeyen Rommel başını uzatıyor, gülüyor. "Danke schön" diye bağırıyor Alman. "Sus" diye işaret ediyor ona. "Maulu Schneider, nereye gittiğimizi biliyor mu? Sorsana şuna" diyor. Schneider askerle Almanca konuşuyor. Asker gülümseyerek yanıt veriyor. Ötekiler çiçek toplamaktan usanmışlar artık. Sol ellerinde çiçek demetleriyle yaklaşıyorlar. Bir çavuş da iki er mutlu yüzlerle konuşmaya katılıyorlar. Maulu da gülümseyerek soruyor. "Ne diyorlar?" Schneider sabırsız. "Dur biraz" diyor. "Anlayalım." Askerler biraz daha konuşuyorlar. Bütün dişlerini göstererek gülüyorlar. Sonra dönüp gidiyorlar furgona doğru. Çavuş bir ara vagonun tekerleklerine doğru çiş etmek ister gibi duruyor. Pantolon düğmelerini çözüyor. Bacakları iki yana açık, çabucak dönüp arkasına bakıyor. Üç asker arkaları dönük ağır ağır adımlarla yürüyor. Çavuş cebinden bir paket sigara çıkarıyor. Askerler görmeden tutsakların vagonuna fırlatıyor. "Haha" diyor Martial, sesi çocukça bir sevinçle dolu. "Herifler sandığımız kadar hayvan değiller valla." "Artık gideceğiz de ondan" diyor Jurel. "Ülkemize dönerken onlardan iyi anılarla ayrılalım istiyorlar." Martial hülyalı bir sesle "olabilir" diyor. "Yaptıkları her şeyi propaganda olsun diye yapıyorlar belki." "Mal ne konuştun heriflerle?" diye soruyor Schneider'e. Schneider yanıt vermiyor. Bir tuhaf hal var Schneider'da. "Sahi" diyor André, "ne dediler?" Schneider yutkunuyor, kendini zorlayarak konuştu besbelli. "Hanovralıymışlar" diyor. "Belçika'da savaşmışlar, nereye gittiğimizi söylemediler mi?" Schneider bacaklarını iki yana açarak kollarını göğsünde kavuşturuyor. Af dileyen bir çocuk gibi gülümsüyor. "Travis'e gidiyormuşuz" diyor. "Travis mi?" diyor Maulu. "Neresiymiş orası?" "Palanitat'ta" diyor Schneider. Ele tutulacak kadar koyu, ağır bir sessizlik oluyor birden. Sonra Maulu, "Travis, Almanya mı yani?" diyor. "Dalga geçmişler seninle." Schneider yanıt vermiyor. Maulu tereddütsüz bir rahatlıkla, "Barleduk'tan geçerek Almanya'ya gidilmez" diyor. Schneider hala yanıt vermiyor. André ilgisiz bir sesle, "Alay mı ediyor bizimle?" diyor. "Alay ediyorlar tabii" diyor Lucia. "Nasıl sırtıyorlardı, görmedin mi?" Schneider isteksiz, "Benimle konuştukları zaman alay etmiyorlardı" diyor. Martial öfkeyle, "Maulun dediğini duymadın mı?" diyor. "Almanya'ya gitmek için Barleduk'tan geçilmez. Çocuk bile bilir bunu." "Barleduk'tan geçmeyeceğiz" diyor Schneider. "Sağa sapacağız." Maulu gülmeye başlıyor. "Ha bak, olmadı işte. Sana bu yolları ezbere bilirim" dedim. "Bilirim. Sağa gidersen Verdun'a, Sedan'a gidersin. Almanya değil. Daha devam edersen olsa olsa Belçika'ya çıkarsın. Ama gene Almanya'ya değil." Tartışılmaz bir gerçek söylemişlerin rahatlığıyla ötekilere dönüyor. "Bu yollardan haftada iki kez, bazen üç, hatta dört kez geçerdim ben. Karış karış bilirim buraları." Ötekiler, "Tabii ya" diyorlar. "İyi biliyor buraları, iyi biliyor." "Lüksemburg'dan geçecekmişiz" diyor Schneider. Konuşmaya zorluyor kendini. Bir kez konuştuktan sonra artık Bruno onun gerçeği ötekilerin kafasına hiçbir umut kalmamacasına sokmak istediğini hissediyor. Yüzü bembeyaz, kimseye bakmadan acele acele konuşuyor. "Lüksemburg'dan geçerek gidecekmişiz." André Schneider'ın ta yanına kadar sokuluyor, müthiş bir öfkeyle bağırıyor. "Ne diye dolaştırdılar bizi öyleyse ha? Neden dolaştırdılar bunca yolu? Neden? Neden? Enayice bir şey bu. Lavonille'den gidiverdik öyle olsaydı." Schneider kıpkırmızı oluyor birden. Hırsla vagona doğru dönüyor. Gözlerini yaşartan bir öfkeyle kendisine bağıranlara bağırıyor. "Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Belki yollar bozuk. Belki başka tutsaklar var öbür yollarda. Bilmiyorum. Ne dedilerse onu söylüyorum size. İster inanın, ister inanmayın." Keskin bir ses bütün öbür seslerin üstünde bağırıyor. "Bırakın tartışmayı. Az sonra anlayacağız nasılsa." Adamlar tekrarlıyorlar. "Gerçekten biraz sonra anlayacağız. Şimdiden sinir bozmaya gerek yok." Schneider yanıt vermeden oturuyor. Bir ilerideki vagonun kapısında sarı kıvır kıvır bir çocuk başı görünüyor, bağırıyor. "Hey çocuklar, nereye gidiyormuşuz?" Ne diyor bu? Nereye gittiğimizi soruyor. Vagondakiler katılıyorlar gülmekten. Hah, tam sırası şimdi bunu sormanın. Tam sırası. Mavlu eğiliyor, ellerini ağzının iki yanına dayıyor, arka vagona bağırıyor. Ananın örekesine. Sarı kıvır kıvır baş yok oluyor kapıda. Herkes gülüyor. Sonra gülmez oluyorlar. Cüreli bir el iskambil çevirelim çocuklar diyor. Oturup kara kara düşünmekten iyidir. Hadi diyor ötekileri. Dörde katladıkları bir çadır bezinin çevresinde bağdaş kurup oturuyorlar. Cüreli iskambilleri alıyor, karıştırıyor, dağıtıyor. Ramella kımıldamadan oturuyor. Tırnaklarını kemiriyor durmadan. Ağız mıskası bir vals çalıyor şimdi. Biri ayakta vagon tahtalarına yaslanmış. Bir Alman sigarası içiyor. Gözleri yerde düşünüyor. Kendi kendine konuşur gibi. Sigara iyi geliyor insana diyor. Schneider Brune'ye dönüyor. Özür diler gibi gülümsüyor. Yalan söyleyemezdim diyor. Bruno yanıt vermeden omuz silkiyor. Schneider yalan söyleyemezdim diyor tekrar. Yalan söylemek neye yarar diyor Bruno. Nasıl anlayacaklar biraz sonra. Çok yumuşak konuştuğunu fark ediyor birden. Schneider'e karşı nedensiz bir öfke var içinde. Nedensiz değil, hayır ötekiler yüzünden. Schneider ona tuhaf gözlerle bakıyor sonra yazık Almanca bilmiyorsun diyor. Bruno hayretle neden diyor. Çünkü sen onlara gerçeği söylemeyi isterdin. Bruno yorgun bir sesle yanılıyorsun diyor. Almanya'ya gitmeyi istedin sen. Evet diyor Bruno istedim. İstemiştim. Tipo titremeye başlıyor yeniden. Bruno koluyla ona sarılıyor. Beceriksiz bir şefkatle göğsüne bastırıyor onu. Sonra başıyla Schneider'a Tipo işaret ediyor. Sus şimdi diyor. Schneider şaşkın bir gülümsemeyle Bruno'ya bakıyor. Gözleriyle ne zamandan beri insanları avutmak ister oldun sen diyor sanki. Bruno başını çeviriyor. Ama bu kez gözlerin ta önünde Tipo'nun sapsarı çocuk yüzünü buluyor birden. Tipo ona bakıyor, dudakları titriyor. Korkunç bir kederin gerdiği yüzünde iri gözleri umutsuzca Bruno'ya bakıyor. Bruno ona yanılmış mıyım demek istiyor ama hiçbir şey söylemiyor. Rayların üstünde boşlukta sallanan ayaklarına bakıyor. Usul usul ıslık çalıyor. Güneş kaybolmak üzere. Hava daha sıcak. Bir çocuk inekleri sopasıyla iteleyerek götürüyor. Ürküyorlar önce. Hantal bedenleriyle sağa sola koşuyorlar. Sonra sakinleşiyor. Köye giden yolda azametli bir salınışta yürüyüp gidiyorlar. Evin dönen çocuk, akşam ahıra dönen inekler. Kahretici bir hüzün bu. Çok uzakta tarlaların üstünde gökte siyah kuşlar dolaşıyor. Ölülerin hepsi gömülü değil. Bruno gözlerini kaldırıyor, göğe bakıyor. Ruhunu kemiren bu kahredici hüzün, kendi hüznü mü, ardındakilerin mi bilemiyor. Dönüp bakıyor, kül rengi gergin, hemen hemen sakin yüzler. Çaresiz bir öfkeyle isyan edecek kalabalıkların o uzun, dargın durgunluğunu tanıyor bu yüzlerde. İyi diye düşünüyor, iyi ama sevinemiyor. Tren sarsılıyor, hızlanmadan birkaç metre gidiyor, duruyor gene. Moğlu dışarı sarkıyor, ufka bakıyor. Makas birkaç yüz metre ileride diyor. Bu gece bizi burada bırakacaklar anlaşılan diyor Jesu. Oh oh diyor Andrew. Sabaha kadar aklımızı oynatmazsak iyi. Bruno vagonun hareketsini olanca ağırlığıyla kemiklerini varıncaya dek kendi bedeninde hissediyor. Sinir harbi başlıyor diyor. Biri. Kuru keskin bir gürültü dolaşıyor vagonda. Bir gülme bu. Gülme sönüyor, kesiliyor. Bruno Cürel'in renksiz sesini duyuyor. Koz diye buna derler işte. Bir sarsıntı oluyor, dönüyor. Bruno Cürel'in bir kupa asını zaferle sallayan eli havada asılı kalmış bir sarsıntı daha. Tren ağır ağır yürümeye başlıyor. Malolu kapıda hala yola bakıyor. Birkaç saniye sonra tren yavaşlıyor yeniden. Sonra tekerleklerin altından iki ray ayrılıyor solda. Tarlaların içinde kaybolup giden birbirine paralel iki parlak çizgi. Allah kahretsin diyor Mağlu. Allah kahretsin. Kimse konuşmuyor. Susuyorlar hepsi anlıyorlar. Cüroli kupa asını çadır bezine atıyor. İskambilleri topluyor. Tren düzgün aralıklı salıntılarla hızla gidiyor şimdi. Batan gün Schneider'ın yüzünü kızıllaştırıyor. Hava üşütecek kadar serinlemiş. Bruno Tipo'ya bakıyor. Birden kolunu omuzuna atıyor. Kendine çekiyor onu. Sakın bir delilik etme küçüğüm diyor. Sakın. Zayıf çocuksu omuzlar elinin altına kas katı kesiliyor. Daha sıkı sarılıyor Bruno. Beden kendini koy veriyor. Bruno gece olana kadar böyle tutacağım onu diye düşünüyor. Gece Almanlar kapıları kilitleyecekler. Sabah daha alışmış olur çocuk. Tren Eflatun göğün altında gidiyor. mutlak bir sessizliğin ortasında. Hepsi biliyorlar artık, bütün vagonlarda hepsi biliyorlar. Tipo bir kadın gibi kendini Bruno'nun omzuna bırakmış. Bruno, atlamasına engel olmaya hakkım var mı diye düşünüyor ama hala sımsıkı göğsünü tutuyor onu. Bir keskin gülüş ardında bir ses. Çocuk istiyordu bizim karı diyor. Çocuk diye deli oluyordu. Yazayım bari de komşudan peydahlasın artık. Gülüyorlar. Bruno acıdan gülüyorlar diye düşünüyor. Gülme vagonu dolduruyor. Öfke kabarıyor ağır ağır. Bir ses kahkahalar arasında ne enayiymişiz diyor. Ne enayiymişiz. Bir patates tarlası, fabrika, madenler, kazma salla bak. Sabahtan akşama kırbaç ne hakkım var? Ne hakkım var ona engel olmaya? Ne enayiymişiz diye tekrarlıyor ses. Öfke bir uçtan bir uca büyüyor, büyüyor. Burnu parmaklarınca zayıf omzun sarsıldığını, yumuşak çocuksu kasların titrediğini duyuyor. Dayanamayacak. Dayanamayacak sonuna kadar diye düşünüyor. Sarılıyor, sımsıkı tutuyor. Hangi hakla? Daha sıkı sarılıyor, göğsüne bastırıyor. Tipo canımı acıtıyorsun diyor. Burnu sımsıkı tutuyor. Bir komünistin hayatı bu. Sona erene kadar bizimdir. Dudakları titreyen küçük sincap ağzına bakıyor. Sonra erene kadar. Evet, sona ermedi mi aslında? Bitti bütün gücünü, bütün değerlerini yitirdi artık. Alışamayacak bundan böyle. Bırak beni diye bağırıyor Tipo. Bırak beni, bırak. Bruno kendi bir tuhaf hissediyor. Kollarını bir yığın tutuyor şimdi. İşe yaramaz bir yığın. Artık hiçbir işe yaramayacak bir komünist. Partinin işe yaramayacak bir parçası. Onunla konuşmak, ona yardım etmek istiyor, yapamıyor. Söyleyeceği sözler partinin hep. O sözlere anlamlarını veren parti, partinin içinde Bruno sevebilir, hoş görebilir, avutabilir. Tipo bu dev aydınlığın, bu mucizeli aydınlığın dışına yuvarlandı artık. Bruno'nun ona söyleyeceği hiçbir şey kalmadı. Ama buna karşın çocuk acı çekiyor. Ölmekse ölmek, yok yeter, karar versin artık. Kaçabilirse iyi, kaçamazsa ölümü insanlığa hizmet eder. Vagon gitgide daha yükselen kahkahalarla gülüyor. Tren ağır ağır gidiyor. Duracak sanki. Tipo sinsi bir sesle tenekeyi ver diyor. Çiş edeceğim. Bruno bir şey demiyor. Tipo'ya bakıyor. Ölümü görüyor onda. Ölümü. Bu büyük, bu sonsuz özgürlüğü. Versene be tenekeyi diyor Tipo. Donuma mı ettireceksin? Bruno arkasını dönüyor, bağırıyor. Tenekeyi verin. Öfkeyle parlayan karanlıktan bir el çıkıyor. Tenekeyi uzatıyor. Tren daha da yavaşlıyor. Bruno tereddüt ediyor, parmaklarını Tipo'nun omzuna kenetliyor. Sonra birden her şeyi bırakıyor. Tenekeyi uzatıyor çocuğa. Ne enayiymişiz gerçekten, ne enayiymişiz. Adamlar gülmüyorlar artık. Bruno dirseğinde sert bir şeyin savrulduğunu duyuyor. Tipo kolunun altına atılıyor bir anda. Bruno fırlıyor. Eli boşluğu avuçluyor. Kül rengi yığın, iki büklüm yuvarlanıyor. Sıçrıyor, korkunç ağır bir uçuşla sıçrıyor tekrar. Mağulu haykırıyor. Bir karanlık yığın hendeğe doğru savruluyor. Bacakları iki yana açık, kolları başından yukarı fırlamış. Bruno silah seslerini bekliyor. Sesler şimdiden kulaklarında. Tipo sıçrıyor, tekrar bir daha sıçrıyor. Ayakta şimdi, simsiyah, özgür. Bruno silah seslerini görüyor. Beş korkunç, beş iğrenç aydınlık. Tipo birden boyunca, tren boyunca koşuyor. Müthiş bir korkuyla koşuyor. Vagona geri atlamak istiyor. Bruno hendeğe atla, hendeğe diye haykırıyor. Bütün vagon atla, atla diye haykırıyor. Tipo işitmiyor. Düşüyor, kalkıyor, koşuyor. Vagonun hizasına geliyor, kollarını uzatıyor. Brune, Brune diye feryat ediyor. Brune onu korkudan çıldırmış gözlerini görüyor. Hendeğe, hendeğe diye bağırıyor. Tipo duymuyor, anlamıyor. Sonuna kadar açılmış çılgın gözlerinden başka bir şey değil artık Tipo. Bruno çabuk atlayabilirse kurtulur diye düşünüyor, eğiliyor. Schneider ne yapacağını anlıyor. Onun kollarıyla beline sarılıyor. Düşmesine engel olmak için sımsıkı tutuyor onu. Bruno kollarını uzatıyor. Tipo'nun elleri ellerine değiyor. Almanlar peş peşe ateş ediyorlar. Tipo yumuşak bir yığılışla kendini koyveriyor. Düşüyor, tren uzaklaşıyor. Tipo'nun bacakları havaya sıçrıyor, tekrar yuvarlanıyor, başının altında çakıllar, traverse'lar, kanla simsiyah. Tren birden duruyor. Bruno Schrader'ın üzerine yuvarlanıyor, kenetlenmiş dişlerin arasından trene atlamak istediğini gördüler diyor. Zevk için öldürdüler onu, zevk için öldürdüler onu. Ceset orada, 20 metre ötede, şimdiden maddeleşmiş, şimdiden özgür. Bir küçük gizli köşe bulurdum kendime. Bruno tekneyi Tenekeyi hala elinde sımsıkı tuttuğunu fark ediyor. Tenekeyi elinde bırakmadan uzatmış kollarını Tipo'ya. Teneke ılık. Çakıllara doğru fırlatıyor tenekeyi. Dört Alman furgondan çıkıyorlar. Cesede doğru koşuyorlar. Buranın ardından tutsaklar homurdanıyorlar. Oldu işte. Öfke patladı artık. Baştaki furgondan bir düzine Alman çıkıyor şimdi. Hendeyi tırmanıyorlar. Ellerindeki makinalıları trene çeviriyorlar. Adamlar korkmuyor. Biri bunun ardından biri alçaklar alçaklar diye haykırıyor. Şişman çavuş korkunç bir öfkeyle geliyor, eğiliyor, cesedi yakalıyor, kaldırıyor, bırakıyor. Ceset düşüyor. Tekrar çavuş cesede doğru bir tekme savuruyor. Bruno birden arkasına dönüyor. Hey durun, yuvarlanacağım, itmeyin diyor. 20 adam eğilmiş üzerinden Bruno çılgın bir öldürme arzusuyla hayvanlaşmış 20 çift göz görüyor başının üstünde. Sonu geldi artık bu işin. İnmeyin, inmeyin, geberecekler hepiniz diye haykırıyor. Zorlukla debelenerek kalkıyor, itmeye, ayakta durmaya çabalıyor. Schneider, Schneider fırlıyor, kalkıyor. Birbirlerini üstünden sarılıyorlar. Serbest elleriyle kapının iki kenarını yakalıyorlar sımsıkı. Geçemezsiniz, çekilin. Adamlar itiyorlar. Bruno öldüresiye nefreti görüyor. Kendi nefretini, kendi silahını görüyor ve korkuyor birden. Üç Alman vagona doğru geliyorlar. Namlularını kaldırıyorlar, nişan alıyorlar. Tutsaklar homurdanıyorlar kımıldamadan. Almanlar onlara bakıyor. Bruno onlara sigara paketini fırlatan ufak şişman askeri tanıyor aralarında. Bir katilin gözleriyle bakıyor şimdi. Fransızlarla Almanlar birbirlerine bakıyorlar. Savaş bu. 1939 Eylül'den beri ilk kez savaş bu. Basınç ağır ağır hafifliyor. Tutsaklar geriliyor. Bruno nefes alıyor. Çavuş yaklaşıyor. Haynen, haynen diye haykırıyor. Bruno ile Schneider göğüslere doğru itiliyorlar. Arkalarında bir Alman sürgülü kapıyı itiyor. Vagon kapkara bir karanlığa gömülüyor. Karanlık, ter, kömür ve toz kokuyor. Öfke kaynıyor hala. Ayaklar tahtaları parçalayacakmış gibi hırsla yeri dövüyor. Bir yoldan büyük bir kalabalık geçiyor sanki. Bruno bunu asla unutmayacaklar diye düşünüyor. Bir tuhaf ızdırabı var. Bir yerleri acıyor sanki, nefes alamıyor. Karanlığa kocaman açılmış gözleriyle bakıyor. Bazı gözlerini şiş hissediyor. Patlamak üzere olan iki kocaman portakal gibi gözleri. Alçak sesle Schneider, Schneider diye çağırıyor. Buradayım diyor Schneider. Bruno karanlıkta elini uzatıyor, aranıyor. Schneider'a dokunmak ihtiyacı karşı konulmaz bir arzu şimdi. Bir el elini yakalıyor, sıkıyor. Sen misin? Benim diyor. Schneider susuyorlar yan yana el ele karanlıkta kıpırdamadan duruyorlar. Bir sarsıntı oluyor. Tren gıcırdayarak yola koyuluyor yeniden. Cesedi ne yaptılar? Kulağının dibinde Schneider'ın sıcak nefesini duyuyor. Birden Schneider elini Bruno'nun elinden kurtarıyor. Bruno yakalamak istiyor ama Schneider karanlıkta eriyip kayboluyor. Bruno karanlıkta rahatsız, dimdik, yapayalnız kalıyor. Bir ayağına yaslanarak duruyor, öbür ayağı yerde. Bacaklar ve ayakkabılar arasında sıkışmış. Ayağını kurtarmıyor. Bu ölümlü, bu gelip geçici varlıklar arasında olmaya, kendini onlardan biri hissetmeye ihtiyacı var. Gelip geçici o da, düşünceleri gelip geçici. Tren Fransa'da gelip geçici. Düşünceler, fikirler kayıp gidiyor. Belirsiz, anlaşılmaz kayıyor, gidiyor ve ardında yola yuvarlanıyor. Bruno onları tanıyamadan yuvarlanıp yok oluyor, uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Ancak bu alıp götüren hızla yaşamaya katlanabilir insan. Birden her şey duruyor çevresinde. Hız ölüyor. Ayaklarının dibinde düşüyor. Trenin hala aynı hıza gittiğini biliyor. O gıcırdıyor, tren sallanıyor, sarsılıyor. Ama Bruno hareketi duymuyor artık. O dev bir çöp kutusunun içinde şimdi. Biri çöp kutusuna tekmeler savuruyor. Ardında hendeğin kenarında paramparça bir beden var. Bruno her sallantıda ondan biraz daha uzaklaştığını biliyor. Bu gerçeği içinde duymak istiyor. Hiçbir şey duymuyor. Her şey kıpırtısız, donmuş gibi kıpırtısız her şey. Ölünün ve kıpırtısız vagonun üstünde gece gelip geçiyor. Tek canlı o gece. Yarın şafak onları aynı çiğle nemlendirecek. Ölü beden ve paslı çelik aynı terle pırıldayacak pırıl pırıl. Yarın siyah kuşlar gelecek. 3. cildin sonu 6 Ocak 2014 sayfa 330.